Ayrım 40.
Her birinin üstünde çok çalıştığımız için akla gelebilecek bütün ihtimaller üzerinde durduğumuzu sanıyorum. Ziyaret konuşmalarıyla tiyatro ve sinemadan dönerken yapılacak yorumların kalıpları üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kitap okumadan öğrenmeleri ve üzerinde konuşabilmeleri için insanlara yararlı olmak amacıyla da incelemelerde bulunuyoruz. Bu konuda meslekten eleştirmecilerin başvurdukları yollardan kaçınmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi para meselesi bizim için önemli değil. Çünkü görmüşümdür ki insan bir şey üzerinde çalışır, onu hakkıyla başarırsa sonunda muhakkak bir yararını görür. Bunu da albayımdan öğrendim. İnsan parayı kendine dert edinmemeliymiş, kimse aç kalmazmış. Ben kendimi tanımak için daha çok başkalarıyla görüşüyordum. Albayımın da yardımıyla eski dostlarım bir listesini yaptım. Onlarla kendim hakkında konuşuyorum. Geçen gün annemin ve babamın mezarlarını ziyaret ettim. Taşın üstüne oturup onlarla bir süre konuştum. Onlara sitem edebilirdim. Neden albayım kadar olamadınız? Benimle uğraşmadan beni hayata gönderdiniz diyebilirdim. Demedim. Neden bu kadar erken öldüklerinde yüzlerine vurmadım? Yalnız kendimle hesaplaşmak istiyordum. Onlar öldükten sonra neler yaptığımı anlattım. Senden ayrılmıştım, gecekonduya yerleşmiştim, çalışmıyordum. Param gittikçe azalıyordu, kötü rüyalar görüyordum. Sonu belirsiz bir takım işlere girişmiştim. Belki de ölüme yaklaşmıştım. Evet, onların ölümleri bana da bulaşmıştı, yakınımdan geçmişti. Bana inanılmaz gelen bu ölümlerden sonra başka ne yapabilirdim? Annem benim ölümden korktuğumu bilirdi. Bunu bildiği halde gene de ölmüştü. Tabii ben bu ölümlerin hesabını sormadım onlardan. Benim onlara karşı çıkamayacağımı, çünkü bunu beceremeyeceğimi düşünüyorlardı. Beni yalnız bıraktıkları için fazla üzgün görünmüyorlardı. Öldükleri için yaşayanlara acımıyorlardı. Belki ben sizin kadar yaşamam dedim onlara. Benim ne olacağımı bilebilir misiniz? Ben de size acımıyorum işte dedim. Başka tanıdıklara da uğradım. Onların ayağına gittim. İnsanlar bundan hoşlanırlardı. Nazmi evlenmişti. Şehrin uzak bir yerinde, karanlık bir mahallede oturuyordu. Yakında elektrik verecekler buraya diye ümitliydi. Oturduğu daireyi satın almıştı. İki çocuğu olmuştu. Küçük çocuğunu kucağına alarak bana uzattı. Çocuk beba gibi anlamsız sesler çıkardı elini bana uzatarak. Bir zamanlar kimseyi beğenmeyen Nazmi bu seslere hayrandı. Anlattığına göre Behçet'in oğlu daha iki sesi bir araya getiremiyordu. Bu çocuk muhakkak büyük adam olacaktı. Radyo çalarken de başını o tarafa doğru uzatıyordu. Demek müziğe de kabiliyeti vardı. Sonra saman gibi sarı bir kadın mutfaktan çıktı. Sıcak sudan kızarmış elini bana uzattı. Oğlumu nasıl buldunuz diye sordu. Ben çocukları sevmiyordum. Onları çok aptal buluyordum. Allah'tan ben hiç çocuk olmamıştım. Bir yıl sonra Nazmi'nin oğlu üç Ece'yi bir arada çıkaracaktı. Bu ömür törpüleyici bir işti. İnsan da çocuklarla birlikte aptallaşıyordu zaman geçtikçe. İşte Nazmi de başını çocuğun karnına dayıyor ve ulu dulu gibi sesler çıkarıyordu. Çocuk gibi anlamsızlaşıyordu. Başını kaldırarak karım bize güzel yemekler yapar şimdi dedi. Bir başka anlamsız yaratık olan karısı da çok kötü yemekler yaptı. Yağsız ve çorba gibi sulu olan bu tatsız tuzsuz şeyleri yemek boyunca övdü durdu Nazmi. Ev yemeğinin iyiliklerini sayıp döktü. Oysa lokantalarda daha iyi yemek yapıyorlardı. Sonunda ben de onlar gibi aptallaştım. Lüks lambasının ışığında yediğimiz yemeklerin iyi olduğundan, insanın kendi evinde oturmasının yararlarından söz ettim. Nazmi de bana alay mı ediyorsun demedi. Ben de ona nedir senin bu durumun demedim. Birbirimize bir şey demedik. Ben ona kendimi soracaktım. Yemekler, bebalar, sarışın kadınlar arasında ne diyeceğimi unuttum. Yemekten sonra lamba ışığında kitaplarımızı okumaya çalışırken ona eski günlerden, çatışmalarımızdan filan bahsettim. Bütün suçun bende mi olduğunu sordum. Soruyu anlamadı. Benim ona yaptıklarımı hatırlamıyordu. En kötüsü bana yaptıklarını da unutmuştu. Ben anlattıkça artık önden üç tanesi altın olan dişlerini göstererek gülüyor, söylemişimdir herhalde ya da bak sen şu işe diyordu. Bizi anlamadan dinleyen karısına da bak neler söylemişim bir zamanlar, İnsanların kalplerinde ne fırtınalar yaratmışım der gibi baktı. Bu sırada çocuk yerden bitti birdenbire. Babasına bir kalem uzattı. Yemekten sonra bilmece çözerim de dedi Nazmi. Akıllı oğlum bana bunu hatırlatıyor. Biz böyle olmamalıyız sevgi. Böyle olmak istesek de böyle olmamalıyız. Biliyorsun albayımla çalışmaya başladıktan sonra kötü oyun yazmak ve oynamak yasak dedik. Ülkemize ve insanlarımıza karşı bir görevimiz var. Nazmi gibi çocuk akıllı olsun diye mutfak raflarına üstün mamalar dizemeyiz. Ne tedbir alınırsa alınsın çocuklar aptal olur. Sen de karnındaki böyle bir çıkıntıyı bol elbiselerin altında saklayamazsın. Biz albayımla her şeyi kararlaştırdık, nasıl yaşayacağımızı tespit ettik. Bundan sonra hata yapmayacağız. Çılgın bir kalabalığın ortasında nereye döneceğimizi bilmeden koşuşup durmayacağız. Kime ne söyleyeceğimizi çok iyi bileceğiz, kendimizi tanıyacağız. Sonra ayrıldım Nazmi'den. Benimle otobüs durağına kadar yürüdü, elindeki fenerle bana yol gösterdi. Tam zamanında çıkmıştık evden. Son otobüs ışıklarını yakmış beni bekliyordu. Nazmi her şeyi ayarlamıştı. Oğlu gibi o da akıllıydı. Ben otobüse binerken sarıldı bana, öpüştük. Bu adama bir zamanlar kızardım. Otobüs köşeyi dönünceye kadar bana el fenerini salladı. Belki biraz daha salladı sonra. Otobüse binerken yalnız oturuyorum, istersen bir gün uğra bana dedim Nazmi'ye. Biletçinin surat asmasına rağmen adresi yazdırıncaya kadar otobüsü beklettim. Bir gün de Dumrul'a gittim. Karışık bir sokakta çok yüksek bir apartmanın çatı katında oturuyordu. Burası daha önce çamaşırhaneymiş. Kapıcı da Dumrul'un en üst katta oturduğunu söyledikten sonra ben merdivenleri çıkarken ters ters bakmıştı bana. Kapıcılar sevmedikleri kiracıların ziyaretçilerine böyle bakarlar. Dünyada çok sevgisizlik vardı. Dumrul beni karşısında görünce çok şaşırdı. Çoktandır kimse beni görünce böyle şaşırmamıştı. Çıplak bir masanın üzerine gazete kağıdı sermiş, sucukla şarap içiyordu. Önce konuşamadı, dili dolaştı. Birkaç şişe devirdiği anlaşılıyordu. Odada perde yoktu. Çok yüksekte oturduğu için onu kimse görmüyormuş. Ayakta sallanıyordu. İki sokak köpeği gibi bakıştık. Birbirimizi kokladık. Allah Allah, şuna bak dedi. Başka bir söz edemedi. Bana dokundu, her tarafımı yokladı. Beni eksenim etrafında çevirdi, her doğrultudan baktı bana. Otur birader dedi. Bir çay fincanı da bana getirdi, fincana şarap doldurdu. Ben çok içemiyorum artık Dumrul dedim. Allah Allah, olur mu diye güldü. İçince kötü rüyalar görüyorum Dumrul dedim ona. Beni dinlemedi. Hadi bakalım içelim dedi. Neden geldin, nereden çıktın diye sormadı. Beni görünce kimsenin şaşırmadığı kadar şaşırdığı halde böyle sorular sormadı. Odanın çıplaklığı için özür diledi. İnsana lazım olan bir yatak dedi, bir de kitaplar. Ukalalık için böyle söylemedi. Bütün eşya bundan ibaretti. Bir de daktilo tabii. Fakat çabuk yazamıyorum daha. Ben karımdan ayrıldım Dumrul dedim. Ya dedi, çok şaşırdım, hiç tahmin etmiyordum. Oysa biliyorsun sevgi, seninle ilk kavga ettiğimiz sabah bizimle birlikteydi. Ne var ne yok dedi ve güldü. Çok içki içmiş olduğu için gülüyordu. Elindeki çay fincanını çay fincanıma vurarak hadi bakalım dedi. İçki bize de dokunmuyor mu sanıyorsun? Bana hemen nerede oturduğumu sordu, adresimi aldı. Birdenbire gelişime ve senden ayrılışıma durmadan şaştı. Başkalarına da gittim sevgi. Hemen hepsiyle bir takım küçük olaylar yaşamışım. Bana bir zamanlar dokunan küçük olaylar. Bunun dışında onlara kendimden bir şey vermemişim. Bu yüzden onlardan da pek bir şey alamadım. Çoğunu güldürmüşüm bir zamanlar. Bu yüzden beni gülerek karşıladılar. Oysa ben insanları ağlatmak istiyordum. Hiç olmazsa ben ağlayabilseydim. Babamla annemin sağ olduğu sırada bize çamaşıra gelen bir Fatma Hanım vardı. Radyoda okunan Mevlud'a ağlardı. Sonra annem de katılırdı bu ağlamaya. Ben onları paylardım, sen anlamazsın derlerdi. Gerçekten anlamıyordum. Nasıl ağlıyorlardı hiçbir şey anlamadıkları halde? Şimdi ben de söylediklerimi anlamasalar bile bana ağlamalarını istiyorum. Belki de sözlerimin tam anlaşılmamasını, gene de benim için ağlanmasını istiyorum. İnsanları ağlatmanın bu kadar güç olduğunu bilmezdim. Aslında kendimi de ağlatamıyordum. Kendimi heyecanlandırma yeteneğinden yoksun kalmıştım. Bir bakıma iyiydi bu. 37 ilkemize uygundu. Fakat ben de kupkuru olmuştum işte. Sonunda büsbütün kuruyup yok olacaktım. İşte sevgi bu acıklı sona varmadan önce buraya gelerek seni eskisi gibi sevdiğimi söylemeye karar verdim. Bunu kafamda çok kurdum, içimde çok yaşadım. Kaç kere kapıya kadar geldim. Uzun provalar yaptım. Albayımla da bu meseleyi üstü kapalı konuştum. Sonunda seni eskisi gibi sevdiğimi söylemeye karar verdim. Söze başlamak için bundan iyi bir giriş bulamadım. Seni eskisi gibi seviyorum sevgi. Belki uzun bir süre susmalıydım önce, sonra gözlerine bakmalıydım. Ya da boşluğa bakarak boğuk bir sesle konuşmalıydım. Hepsini düşündüm, hepsini oynadım. Sonunda seni eskisi gibi sevdiğimi söylemeye karar verdim. Bundan daha iyisini bulamadım. Arkadaşlarım da bana yardımcı olmadı. Onlara da sormak isterdim ne yapmak gerektiğini. Oysa bir zamanlar benimle bu konuda çok uğraşmışlardı. Yolda gördüğüm kadınlara, bir toplantıda tanıştırıldığım kadınlara, bir barda masama gelen kadınlara neler söylemem gerektiğini bana uzun uzun talim ettirmişlerdi. Buraya gelmeden önce aynanın karşısında kendimi çok seyrettim. Fakat uygun bir davranış bulamadım. Daha önce de seyretmiştim aynada kendimi. Arkadaşlarımın öğrettikleri sözleri denemiştim. Fakat kadınlar acemi bir oyuncu olduğumu hemen anladılar. Lütfen yerinize oturun dediler. Söz birliği etmiş gibi hep bir ağızdan lütfen yerinize oturun dediler. Ben de lütfen yerime oturdum. Çünkü ben söz dinleyen bir erkektim. Herkesin sözünü dinledim. Kendini kötülersen sana acırlar bütün kadınlar denildi bana. Ben de kendimi acındırmak için gittim kadınların yanına. Lütfen yerinize oturun dediler. Lütfen yerinize oturun. Sonunda kendime ben acıdım. Şimdi yerimden kalkmak, sana yaklaşmak istiyorum. Lütfen yerine otur diyecek misin bana? Başı ağırlaşmıştı. Başımı taşıyamıyorum diye söylendi. Başını kaldırdı, sevgi yoktu. Hayır dedi kendi kendine, gitmiş olamaz. Herkes gidebilir, sevgi gidemez. Bunu çok iyi biliyorum. Bunun provasını çok yaptım. Burası onun evi, hesapta bu yoktu. Çevresini inceledi, sevgi yoktu. Sevginin evinde değildi. Bütün vücudunu bir ter kapladı. Demek eve dönmüşüm diye mırıldandı. Bu sefer de ben allahaısmarladık demişim. Elimi uzatmışım. Yatağıma uzandığıma göre demek böyle yapmışım. Sözü bir yerde bitirmesini becerememişim. Yatakta yan döndü, yorganı üstüne çekti. Uykum var dedi, uyumalıyım. 16. Son yemek. Gözlerini açtığı zaman oda gene karanlıktı. Sevgiyi görmüştü. Onu eskisi gibi sevdiğini söylemişti. Sevgiye bakıyordu, onun konuşmasını bekliyordu. Sevgi başını önüne eğmiş düşünüyordu. Oysa bir şey söylemesi gerekiyordu. Hikmet ne sonuç aldığını öğrenmek istiyordu. Ne diyorsun diye sordu sevgiye. Ne diyeyim diye karşılık verdi sevgi. Hikmet yerinden kalktı, sevgiye yaklaştı, onun elini tuttu. Sevgi elini çekti, yerine otur lütfen dedi. Neden diye direndi Hikmet. Geç kaldın dedi sevgi. Hikmet elini sevginin karnına koydu, bütün gücüyle sıktı etini. Yapma dedi sevgi, bizi görecekler. Hikmet sevginin elini tuttu, onu kaldırdı, divana götürdü, hemen sarıldı. Ne yapmak istiyorsun dedi sevgi. Hikmet baktı, ikisi de soyunmuştu. Sevginin üstündeydi ve bir şey yapamıyordu. Bana ne yapmak istediğini anlat diye yumuşak bir sesle konuştu sevgi. Divanda çok zor bir durumda yatıyorlardı. Sevgi haklıydı. Bu durumda istediği gibi davranamazdı. Bütün isteğine rağmen içinde bir şey hissedemiyordu. Bana neden geldin o halde diye sordu sevgi. Bir eliyle Hikmet'i okşuyordu. Hikmet kaçmak istedi, yapamadı. Divanda sevgi ile duvar arasında sıkışmıştı. Bacaklarını kapatmak, sevgiye engel olmak istedi. Bir şeyler hissetmeliyim diye söylendi. Uyumalıyım dedi, uykum var. Kapı çalınıyor diye düşündü. Hayır düşünmedim, duyuyorum. Yataktan kalktı, kapıyı açtı. Dumrul gelmişti. Bu saatte uyuyor musun diye güldü Dumrul. Onu içeri aldı, şaşırmamıştı. Dumrul'a evi gezdirdi. Çay içer misin diye sordu. Mutfağa giderken kapı tekrar çalındı. Nazmi, nereden çıktın diye şaşmış göründü. Merdivenlerden biri daha çıkıyordu. Behçet. Buyurun çocuklar, ne iyi ettiniz dedi isteksiz bir sesle. Bu kadar zaman nerelerdeydiniz? Behçet'le öpüştüler. Yukarıdan albayın sesi geldi. Hikmet. Albayın buyurun diye seslendi Hikmet. Sizi tanıştırmak istediğim arkadaşlar var. Kusura bakmayın diye odaya girdi Hüsamettin Bey. Gençleri rahatsız ediyorum galiba. Hikmet güldü. Şaşırdınız albayım. Biz bu cümleyi başkaları için hazırlamıştık. Size sandalye getireyim çocuklar dedi Hüsamettin Bey. Ben de yardım edeyim albayım diyerek Behçet de onunla birlikte çıktı. Geniş bir yerde oturuyorsun dedi Nazmi. Kirası ucuz mu? Behçet ve albay yanlarında Fikret'le göründüler. Fikret yanlışlıkla üst kata çıkmış diye açıkladı Behçet. Nazmi gülümsedi. Ben haber vermiştim ona. Fikret seni Hikmet'le tanıştırayım. Biz tanışıyoruz dedi Hikmet. Evet galiba birçok yerde gördüm sizi. Aynı anda olmasın sakın. Gülüştüler. Nurhayat Hanım'ın küçük oğlu kapıyı çaldı. Annem bir dakika pencereden baksın diyor. Söyle annene hemen gelsin buraya. Seni saklandığın delikte bulup çıkardık dedi Behçet. Nurhayat Hanım sıkılarak kapıda duruyordu. Gel Nurhayat Hanım, yabancı yok aramızda. Rahatsız ediyorum galiba. Yok canım, gel içeri. Bu kadar insanı yalnız başıma nasıl ağırlarım? Bize o güzel kuru fasulyenden pişir bakalım. Nurhayat Hanım, ellerim ıslak kusura bakmayın dedi. Hikmet dul kadını tanıştırdı. Nurhayat Hanım dedi. Oğlu askerde piyes yazar. Behçet mutfaktan bağırdı. Büyünü bozduk işte. Albayını da dul kadını da tanıdık. Siz zahmet etmeyin diyerek mutfağa koştu dul kadın. Nurhayat Hanım kapıya bakıver diye seslendi Hikmet. İki bayan seni soruyor Hikmet Bey. O günden beri neden hiç görünmedin diye sitem ederek içeri girdi Sevgi. Tanımayanlar için diye bağırdı Hikmet. Sevgi, eski karım. Nursel Hanım bir numaralı dul kadın. Nursel Hanım terbiyesiz dedi ve Hikmet'i hafifçe iterek geçti. Nurhayat Hanım kahveleri getirdi, dağıttıktan sonra pencereyi açtı. Salim, kardeşinle birlikte evdeki sandalyeleri buraya taşıyın bakalım. Hikmet Salim'in eline bir kağıt verdi. Bakkal Rıza bunları hemen göndersin olur mu? Biraz sonra Rıza Bey çırağıyla birlikte kapıda göründü. Bir ordu mu besleyeceksin Hikmet Bey diyerek içeri girdi. Kusura bakma misafirlerini görmedim. Bu orduya sen de dahilsin Rıza Bey dedi Hikmet. Ayakta durma. Onları zorla divana oturttu. Dükkanı kapayıp geldim, beni tutma üstad. Saçmalama, bugün de 5-10 lira az kazanıver. Burada öyle konuşmalar olacak ki birazdan bu temsilin biletlerini kara borsada bile bulamazsın. Gitti yandaki küçük odanın kapılarını açtı. Sen Süleyman'ı eve kadar gönder de oturacak bir şeyler getirsin bize. Senin hanımı da çağırsın. Süleyman sen de geri gel, sakın dükkana gitme ha. İki oda olunca sığarız elbette diyerek sandalyelerin bir kısmını küçük odaya taşıdı Dumrul. Hikmet gülerek bağırdı. Daha gelecek var mı? Sevgi, Ergun yarım saat sonra gelir arabamla sizi alırım demişti diye karşılık verdi. Nursel Hanım'la çarşıya çıkacaktık. Bir korna sesi duyuldu. Hikmet pencereden sarktı. Ergun yukarı gel, şölen var bugün. Eve gidiyorduk Hikmet, daha yemek yapılacak. Saçmalamayın, paketleri ve karını al da gel, uzatma. Hüsamettin Bey, koltukları da seninle ikimiz taşıyalım oğlum Behçet dedi. Başka çare yok. Misafirlerin bir kısmı minderleri yere sermiş ve üstüne oturmuştu bile. Hikmet pencereden bakıyordu. 5 dakikadır kimse gelmedi, merak etmeye başladım dedi. Birden elini salladı. Sermet Bey çabuk gelin, 5 dakika doluyor, bir siz eksiktiniz. Mahallenin çocukları kapıya toplanmıştı. Salim, Hikmet Bey amca evleniyor galiba dedi yanındakilere. Bak kadınlar da geldi. Rıza Bey'in kızı yere tükürdü. Otomobilde getirmişler. Bir kamyonet yaklaştı. Şoför çocuklar dedi. Hüsamettin Tanbay'ın evini biliyor musunuz? Burası amca. Şu kalabalık ev. Rüştü dedi şoför yanındakine. Yardım et de birlikte taşıyalım. Şu otomobilin sahibini bulalım da ileri alsın. Arabayı iyice yanaştır Tahsin. Korna çaldılar. Hikmet pencereden eğildi. Kim o? Şaşırdı. Tahsin, Rüştü, ne arıyorsunuz burada? Rüştü camdan baktı. Yahu bu bizim Hikmet abi değil mi? Gelin çocuklar. Hüsamettin Bey diye birine kütüphane getirdik abi. Gelin gelin. Albay utanarak, bizim kağıtları koyacak yer kalmamıştı evde biliyorsun Hikmet dedi. Yahu çocuklar ne yapıyorsunuz burada, bu şehirde ne işiniz var dedi Hikmet. Sarıldılar, öpüştüler. Abi Rüştü ile ortak olduk, küçük nakliye işleri yapıyoruz senin anlayacağın. Derme çatma bir 4 tekerleğimiz var işte. Çok sevindim çocuklar, kütüphaneyi çıkarın hemen gelin. Tahsin içeri girerken ayakkabılarını çıkardı. Bırak yahu zahmet etme. Bunlar benim Anadolu'da iş arkadaşlarımdı çocuklar. Muhasebeci Rüştü, Tahsin. Bunlar da eski arkadaşlar. Çok kalabalıksınız abi, fazla rahatsız etmeyelim. Biz daha fazla rahatsız olamayız dedi Ergun. Buyurun. Şu otomobili biraz alalım da abi kamyoneti yanaştıralım. Ergun arabasının anahtarlarını uzattı. Alın Tahsin Bey kardeşim, yolun kenarına çekiverin. Kapıdan çıkarlarken elinde bir tencereyle odaya giren Rıza Bey'in karısına çarpıyorlardı neredeyse. Kalabalık var orada dedi de Süleyman, zeytinyağlı dolma yapmıştım. Rıza Bey, oğlum Süleyman dedi, yeni bir kalıp buz almıştık ya, onu sandığın içine koy parçala. 20 şişe birayla 3-4 büyük rakı koy üstüne. Kapı açıldı, başı tıraşlı bir genç göründü. Hidayet diye bir çığlık attı mutfaktan çıkmak üzere olan Nurhayat Hanım. Hidayet mi? Hikmet yerinden fırladı. Nurhayat Hanım ağlıyordu. Benim güzel oğlum, nereden çıktın böyle? Hidayet kalabalığı görünce şaşırmıştı. Ben anne izin bir hafta gibi bir şeyler mırıldandı. Hikmet, ben Hikmet abinim dedi. Mektupların Hikmet abiyi. Hidayet davrandı, Hikmet'in elini öpmek istedi, Hikmet bırakmadı. Hidayet oğlum dedi, ayaklarını çıkarmadan Süleyman'la birlikte gidin de buzlu içki sandığını getirin. Nurhayat Hanım da onların arkasından gitti. Bu kadar insana kimse hizmet edemez dedi Ergun. İşini bilen eder diye karşılık verdi Hikmet. Kim biliyor bu işi diye söze karıştı Behçet. Kim mi biliyor? Elbette Kirkor biliyor dedi Hikmet sevinerek. Oğlum Salim. Salim sokakta çocuklara anlatıyordu. Hikmet Bey amca ısmarladı bu sandığı, evlendiği için eşya yapıyor. Hikmet'in sesini duyunca yukarı baktı. Şu kağıdı al dedi Hikmet. Kirkor'un meyhanesini tarif etti. Koşa koşa git gel olur mu? Hikmet Bey amcam çabuk olsun diye tembih etti dersin. Salim tozların içinde kayboldu. Odada oturacak yer kalmamıştı. Nurhayat Hanım'ın evinden tahta kereveti getirdiler, duvara dayadılar. Sonra masalar da geldi. Yan yana getirilen masaların üzerine bir iki çeşit örtü konuldu. Bu işleri bana bırakın diyen Kirkor'un sesi duyuldu. Ayıp olmadı mı Kirkor, davetsiz geldik. Mehmet Bey diye sevinçle bağırdı Hikmet. Kapıda tombalacı Arif, Muhsin ve Mehmet Beyler utanarak duruyorlardı. Kirkor ellerini iki yana açtı. Meyhaneyi kapatınca bunlar açıkta kaldılar. Bu kadar kalabalık olduğunu bilmiyordum. Sevindim, sevindim dedi Hikmet aceleyle. Hepsiyle öpüştü. Kirkor'un kolunda bir sepet vardı. Merak etme, yiyecek getirmedim dedi. Tabak çanak var içinde.